Ayrım 46, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 591. 16.52. Kum fırtınası briket binayı vurmaya devam ediyordu. Herkesin sinirleri zayıflamıştı. Kum, toz ve iri tanecikler her yeri kaplıyor, her çatlağa ve yarığa süzülüyordu. Rüzgar şiddetle uluyordu. Aşağıdan gelen çatışma raporları da durumu kolaylaştırmıyordu. Bir bozgun olduğu belliydi. Kassandra'nın kuvvetleri içeriye sızıyor, çok az direnişle karşılaşıp kargaşanın tadını çıkarıyordu. Ve içerideki çocukların dışarı çıkıp oynamasına izin verilmiyordu.
''Kes şu Dixie Chick saçmalığını!'' diye bağırdı nöbetçi. ''Canın cehenneme Pearson!'' diye bağırdı hasta bakıcı, kanlı bir bandajı değiştirirken. Pearson hızla döndü. ''Dinle, seni uyuz pislik!''
İkinci nöbetçi arkadaki plastik su fıçısının yanında kağıt bardağı su doldurmaya çalışıyordu. Painter bundan daha iyi bir fırsat bulamayacağını biliyordu. Yataktan gıcırtı bile yapmadan çıktı. Tabancayı nöbetçinin elinden kaptı, adamın bileğini sertçe büktü. Nöbetçinin göğsüne iki mermi sıktı. Adam darbenin etkisiyle arkadaki kar yolaya uçtu. Painter çömelip ikinci nöbetçiye nişan aldı, üç el ateş etti. Hepsi adamın kafasına girdi. Hedeflerin ikisi tamamdı. Arkadaki duvarlara kan ve beyin parçaları sıçramıştı. Painter tabancasını doğrultarak geriye sıçradı. Fırtınanın sesinin silah seslerini bastırdığına emindi. Odayı taradı. Yaralıların silahları ve giysileri uzağa yığılmıştı. Geriye bir tek hasta bakıcı kalıyordu. Painter bakışlarını adamdan ayırmadan gözünün kıyısıyla odayı taradı. Bir karyola da yatan kanamalı Pearson inliyordu. Painter sağlık görevlisine hitaben konuştu. ''Silaha uzanırsan ölürsün. Bu adamı kurtarabilirsin. Seçim senin.'' Dizüstü bilgisayara doğru geriledi, kapatıp kolunun altına kıstırdı. Hasta bakıcı ellerini havaya kaldırdı. Painter silahını indirmeden kapıya gitti, arkasını dönmeden tokmağı bulup kapıyı hızla açtı. Rüzgar onu neredeyse tekrar içeri itti. Painter rüzgarın gücüne direnip dışarı çıktı. Kapıyı kapama zahmetine girmedi. Dışarı çıktığı an topuklarının üstünde dönüp koşmaya başladı. Zırhlı kamyonların durduğu yere doğru koşuyordu. Üzerinde yalnızca şortu vardı. Kum çelik gibi her yerine çarpıyordu. Gözlerini açık tutmaya çalışmıyordu. Görecek bir şey yoktu. Aldığı her nefeste kum onu boğuyordu. Tabancayı önüne uzattı. Diğer eliyle dizüstü bilgisayarı tutuyordu. İstediği veriler ondaydı. Loncayla ve Safiye ile ilgili veriler. Silahlı eli bir metale çarptı. Kamyonların ilkiydi bu. Onu almayı çok istese de yoluna devam etti. Devasa araç arkadaki araçlarla olduğu yerde sabitlenmişti. Akünün şarj olması için çalışır durumdaydı. Hızla yürüyerek kamyon sırası boyunca ilerledi. Arkasından gelen belli belirsiz çığlıkları duydu ama sözcükler anlaşılmıyordu. Painter karşıdan gelen rüzgarda daha hızlı koşmaya çalıştı. Sıradaki son kamyona ulaştı. Motoru mutlu bir kedi yavrusu gibi mırlıyordu. 20 tonluk kedi yavrusu. Painter kapıyı bulup rüzgara karşı açmaya çalıştı. Ama bu tek elle yapılacak iş değildi. Tabancayı şortunun içine koydu. Silahın ağırlığı şortunu aşağıya doğru çekti. Dizüstü bilgisayarı tekerleğin üzerine koyup sonunda kapıyı biraz aralamayı başardı. Ardından içeri girmeyi becerip kapıyı kilitledi. Kapıya yaslanıp ağzındaki kumları tükürdü. Gözlerini ovuşturup kaşlarındaki ve kirpiklerindeki kumları temizledi. Birden aracın yan tarafına arka arkaya mermi saplanmaya başladı. Sarsıcı darbeler sırtına batınca kapıdan uzaklaştı. Burada eğlence hiç bitmiyor. Sürücü bölmesine geçip oturdu. Dizüstü bilgisayarı yandaki koltuğa koydu. Kum fırtınası ön camda dönüp duruyor, sürekli gece izlenimi veriyordu, ışıkları yaktı. Görüş mesafesi ancak 2 metreydi, fena sayılmazdı. Vitesi geriye takıp geri çıktı. Dümdüz geriye giderken arkada bir şey varsa bile bu devasa aracın onu ezip geçeceğine emindi. Atılan mermiler çocukların attığı taşlara benziyordu. Şisur'un yanmış kalıntılarının arasından çıkıp çöle girdi. Sonunda ileri vites aklına geldi ama geri gitmek şimdilik yeterliydi. Ön cama bakarken karanlıkta iki ışık fark etti. Takip başlamıştı. 17.00. Diğerleri biraz dinlenirken Omaha kraliçenin sarayına bakıyordu. Burası ilk bombardımandan kurtulmayı başarmıştı. Belki sarayın kulesinde dayanabilirlerdi. ama başını iki yana salladı. Bu pek pratik bir hareket olmazdı. Tek umutları hareket etmekti. Ama şehirden çıkıyorlardı. Yukarıda ve sarayın ilerisinde fazla bir şey yoktu. Birkaç sokak ve alçak binalar. Aşağı şehre baktı. Hala tek tük silah sesi geliyordu. Ama artık sıklığı daha azdı ve daha yakından geliyordu. Rahimlerin savunması zayıflıyor, safları geçiliyordu. Oma sonlarının geldiğini biliyordu. Kendini hiçbir zaman kötümser olarak düşünmez, yalnızca pragmatist olarak değerlendirirdi. Safiye'ye baktı. Son nefesinde onun güvenliğini sağlayacaktı. Kara yanına geldi. Omaha. Omaha ona baktı. Kara ona hiç Omaha demezdi. Yüzü bitkindi, korku dolu çizgiler oluşmuş, gözleri çukura kaçmıştı. Omaha gibi o da sonlarının geldiğini hissediyordu. Kara Safiye'ye baktı, sesi iç çeker gibiydi. ''Ne diye bekliyorsun lanet olası?'' Avlunun duvarına çekilip yaslandı, yere çöktü. Omaha onun daha önceki sözlerini hatırlıyordu. ''Seni hala seviyor.'' Omaha birkaç adım öteden Safiye'yi seyrediyordu. Bir çocuğun yanına çömelmiş, kızın küçük ellerini tutuyordu. Yüzü tepedeki parıltıyla aydınlanıyordu. Meryem ve çocuk. Omaha ona biraz daha yaklaştı, sonra gözlerini kapadı. Kara'nın sözleri zihnindeydi. Hayat zor, aşkın öyle olması gerekmiyor. Safiye başını kaldırmadı ama konuşmaya devam etti. Bunlar annemin elleri dedi sessizce, sakin bir şekilde, durumlarını inkar edercesine. Çocuğa baktı. Bütün bu kadınlar, annem hala onların arasında yaşıyor. Sonsuz bir hayat, bebeklikten yaşlılığa tam bir hayat, kısa kesilen bir hayat değil. Omaha bir dizinin üzerine çöktü. Çocuğun yüzüne bakan Safiye'ye baktı, soluğu kesiliyordu, kelimenin tam anlamıyla. Safiye dedi yumuşak bir sesle. Safiye ona döndü, gözleri parlıyordu. Omaha gözlerine baktı. Evlen benimle. Safiye gözlerini kırpıştırdı. Ne? ''Seni seviyorum, hep sevdim.'' Safiye başka tarafa döndü. ''Omaha, o kadar basit değil.'' Omaha parmağıyla çenesine hafifçe dokundu, gözlerinin kendisine bakmasını bekledi. ''Basit, evet basit.'' Safiye uzaklaşmaya çalıştı ama bu kez kaçamadı. Omaha ona doğru eğildi. ''Özür dilerim.'' Safiye'nin gözleri biraz daha parladı ama mutluluktan değil, akmak üzere olan gözyaşları yüzünden. ''Sen beni terk ettin.'' ''Biliyorum, ne yapacağımı bilmiyordum ama seni terk eden bir çocuktu.'' Omaha elini indirdi, yavaşça Safiye'nin elini tuttu. ''Şu anda dizlerinin üzerine çökmüş, sana yalvaran bir adam var karşında.'' Safiye titreyerek onun gözlerine baktı. Safiye'nin omzunun üstündeki bir hareket Omaha'nın dikkatini çekti. Karanlıkta sarayın köşesinden çıkan figürler, adamlar bir düzine kadar. Omaha ayağa fırladı, Safiye'yi arkasına geçirmeye çalıştı. Gölgelerin arasından tanıdık biri çıka geldi. Barak. Omaha neler olduğunu anlamaya çalıştı. Devasa Arap saldırının öncesinden beri kayıptı. Barak'ın arkasından çöl giysileriyle başka adamlar geliyordu. Bir kolunun altında koltuk değneği olan bir adamın yönetimindeydiler. Kaptan El Haffi. Çöl fantomlarının lideri adamlarını arkasına geçmelerini işaret etti. Omaha'nın Eyüp'ün mezarında onu son gördüğü zamanki kadar solgun olan Şerif de onların arasındaydı. Çatışmadan tek bir çizik bile almadan kurtulmuştu. Şerif ve adamları el bombaları, tüfekler ve roket atarlarla donatılmış bir şekilde sokaklara dağıldılar. Omaha peşlerinden baka kaldı. Neler olduğunu bilmiyordu ama Cassandra büyük bir sürprizle karşılaşacaktı. 17.05 Geriye bir tek temizlik kalmıştı. Cassandra bir ayağını botun kenarına koymuş, açık kanaldan ekiplerin şehre dağılıp küçük direnişleri kırmasıyla ilgili raporları dinliyordu. Elektronik iz sürücüyü elinde sıkarken parmakları etine gömüldü. Safiye'nin şehrin neresinde olduğunu çok iyi biliyordu. Kendi ekibi şehri temizleyip direnişi zayıflatırken küratörün bir fare gibi kaçmasına izin veriyordu. Cassandra onu hala canlı istiyordu, özellikle Painter kaçmışken. Düş kırıklığı içinde çığlık atmak istiyordu. Eğer Painter kaçtıysa başı büyük dertte demekti. Titrek bir nefes aldı, burada yapabileceği bir şey yoktu. Bu şehri güvence altına almalı, sırlarını açığa çıkarmalıydı. Ki bunun için de Safiye'yi canlı ele geçirmesi gerekiyordu. Safiye elinde olunca Painter'a karşı bir kozu olacaktı. Son kozu. Bir patlama dikkatini şehre çekti. Adamlarının bir el bombasına daha gerek duymalarına şaşırmıştı. Roketin havada uçuşunu seyretti. Roketin izlediği yolu görünce gözlerini kırpıştırdı. Kahretsin! Bulunduğu yerden sıçrayıp kıyıya doğru atıldı. Lastik tabanlı ayakkabıları cam zeminde tutunmasına yardımcı oldu. Füze botuna çarparken korunmak için moloz yığınlarının arkasına gizlendi. Patlama kulaklarını sağır edip gözlerini yaktı. Cam ve su yukarıya püskürdü. Kırık camlar yağmur gibi yağarken Cassandra yana yuvarlanıp kaçtı. Kollarıyla başını sardı. Sivri parçalar etrafına düşüyor, diğer camların üstüne dans edip derileri ve giysileri yırtıyor, ateş yağmuru gibi yakıyordu. Ölümcül cam yağmurundan sonra Cassandra tekrar şehre baktı. Birisi ekiplerinden birinin roket atarına el mi koymuştu? İki roket daha yakından geçti. Ondan fazla bölgeden yeniden otomatik silah sesleri gelmeye başladı. Neler oluyordu? 17.07 Patlamalar yankılanıp silah sesleri yayılırken Safiye Kaptan El Haffi'nin koltuk değneğiyle ilerlemesini seyrediyordu. Onun gelişi yüzünden herkes hala şaşkındı. Kaptanın gözleri Lulu'ya odaklandı. Koltuk değneğini bırakıp bir dizinin üzerine çöktü. Arapça konuşuyordu. Safiye şarkı söyler gibi çıkan sözleri anlamak için kulaklarını dört açtı. ''Majesteleri, lütfen bu kadar geç geldiğimiz için bu hizmetkarınızı bağışlayın.'' Başını önüne eğdi. Onun gelişi ve duruşu yüzünden herkes kadar hoca da şaşkındı. Omaha Safiye'nin yanına geldi. Şahra dili konuşuyor. Safiye'nin zihni deli gibi dönüyordu. Şahra soyları Ubar'ın ilk hakimi ya da daha doğrusu ilk kraliçenin eşi Kral Şahda'da kadar uzanan bir dağ kabilesiydi. Omaha'yı duyan Barak söze girdi. Biz hepimiz Şahra kabilesindeniz. Kaptan El Haffi ayağa kalktı, bir adam koltuk değneğini getirdi. Safiye neye tanık olduğunu anlamıştı, kralın soyunun kraliçesini resmen kabul etmesine. Kaptan El Haffi yine İngilizce konuşarak kendisini takip etmelerini işaret etti. Sizi kurtarmayı umuyordum ama sunabileceğim tek şey sığınak, adamlarımın ve sizin kadınlarınızın bu çapulcuları durduracağına inanmak zorundayız. Gelin. Sarayın etrafından dolaşırken herkes onu takip etti. Omaha Barak'ın yanına yürüdü. ''Sen Şahra mısın?'' Adam başını salladı. ''O yüzden dağların mezarlıktan geçen arka çıkışını biliyordun. O yolu yalnızca Şahra'nın bildiğini söylemiştin.'' ''Hatıra Vadisi'' dedi Barak daha resmi bir şekilde. ''Atalarımızın mezarı, tarihi Ubar'dan kaçışa kadar uzanıyor.'' Kaptan El Haffi, Lulu'nun yanında sekerek yürüyordu. Kara diğer taraftan Lulu'ya yardım ederken konuşmalarına katıldı. ''Bu göreve bu yüzden mi gönüllü oldunuz? Ubar'la bağlantısı yüzünden mi?'' Kaptan başını salladı. ''Bu hile için özür dilerim Lady Kensington ama Şahra sırlarını yabancılara açmaz. Bu bizim yolumuz değil. Biz de rahim gibi buranın koruyucusuyuz. Bu yük bize son Ubar kraliçesi tarafından iki soy birbirinden ayrılmadan önce verildi.'' Kraliçe anahtarları ayırırken her biri kendi sırlarıyla birlikte kraliyet soyları da ayrıldı. Safiye ikisine baktı. Ubar hanedanları tekrar birleşmişti. ''Size hangi sırlar verildi?'' diye sordu Omaha. ''İrem'e giden eski yol, ilk kraliçenin izlediği yol. Ubar'a yeniden girilene kadar orayı açmamız yasaktı.'' ''Arka kapı'' dedi Omaha. Safiye bunu bilmeliydi. O korkunç trajediden sonra Ubar'ı kilitleyen kraliçe çok titiz davranmıştı. Birbiri ardına beklenmedik durum planları yapmış, bunları iki tarafa da yaymıştı. ''Yani buradan bir çıkış var.'' dedi Omaha. ''Evet, yüzeye çıkış ama buradan kaçış yok. Kum fırtınası çok şiddetli. Bu da Ubar'ın kubbesine çıkışı tehlikeli hale getiriyor. Barak'tan kapının açıldığını öğrendikten sonra buraya gelmemiz bu yüzden bu kadar uzun sürdü.'' ''Hiç gelmemenizden iyidir deney arkalarından. Ama şimdi bölgede güneyden başlayan yeni bir fırtına patladı. O kumların içine çıkmak ölüm anlamına gelir.'' ''Yani kapana kısıldık.'' dedi Omaha. ''Fırtına dinene kadar, o zamana kadar dayanmamız gerekiyor sadece.'' Bu ciddi düşünceyle sokakları sessizlik içinde geçip sonunda mağaranın arka duvarına vardılar. Duvar sağlam görünüyordu ama Kaptan El Haffi ilerlemeye devam etti. Derken Safiye da gördü. Cam duvarda düz bir çatlak vardı. İçeriye doğru kavislendiği için görülmesi zordu. Kaptan el-Haffi onları yarığa doğru götürdü. Yüzey 150 basamak yukarıda, geçit çocuklar ve kadınlar için sığınak olabilir.
Eğer Kassandra'yı durduramazsak da tuzak olur, sayıları ve silahları hala bizden fazla.
Kaptan el-Haffi gruba baktı. Adamlarımın yardıma ihtiyacı olabilir, silah tutabilen herkes işe yarar.
Safiye, Dani ve Coral'ın çatlağın içindeki silahları alışını seyretti. Clay bile öne çıkıp elini uzattı. Öğrencisi onun şaşkın bakışını yakalamıştı.
''Gerçekten istiyorum.'' dedi Clay uzaklaşırken. Gözleri korkuyla parlıyordu ama geri çekilmedi. Omaha en son giden oldu.
''Benim tabancam var zaten ama ikincisi de işe yarar.''
Kaptan el-Haffi ona bir M16 uzattı.
''Bu yeterli olur.''
Omaha giderken Safiye bir adım attı. Omaha! Omaha'nın sarayın yanında söylediklerine bir cevap vermemişti. Sözleri sonlarının geldiğini düşündüğü için ölüm döşeğinde söylenmiş sözler miydi?
Omaha ona gülümsedi.
Bir şey söylemek zorunda değilsin. Henüz cevabını hak etmedim. Ondan uzaklaştı.
Ama en azından denememe izin vermeni umuyorum.
Safiye ona uzanıp kollarını boynuna doladı. Sıkıca sarıldı kulağına doğru. ''Seni seviyorum ama bilemiyorum.'' dedi. Sözlerini tamamlayamadı. Bu sözler aralarında asılı kaldı. Omaha onu yine de sıkıca sarmaladı.
''Ben biliyorum ve sen de bilene kadar bekleyeceğim.''
Bir tartışma ikisini birbirinden ayırdı. Kara ve Kaptan el-Haffi arasında bir atışma yaşanıyordu.
''Sizin çatışmaya girmenize izin veremem Lady Kensington.''
''Ben de silah kullanabilirim.''
''O zaman silahla birlikte merdivenlerden çıkın. Orada ihtiyacınız olabilir.''
Kara öfke içindeydi ama kaptan haklıydı. Merdivenlerde de çatışma yaşanabilirdi. Kaptan el-Haffi elini omzuna koydu.
''Ailenize borçluyum. Borcumu bugün ödememe izin verin.''
''Neden bahsediyorsun sen?'' dedi Kara.
Adam başını ne eğdi, sesi kederli ve utanç içindeydi.
''Bu ailenize ilk hizmet edişim değil. Genç bir adamken, aslında bir çocuk sayılırken, size ve babanıza yardım etmeye gönüllü oldum.''
Kara kaşlarını çattı. Kaptan el-Haffi yüzünü ona doğru kaldırdı.
''İlk adım Habib.''
Kara hayretle yutkunup bir adım geriledi.
''Av günü bize rehberlik eden kişi sendin.''
''İrem'e karşı olan ilgisi yüzünden babanıza eşlik etmek zorundaydım. Ama başarısız oldum. Korkum yüzünden sizi ve babanızı o yasak kumlara kadar takip edemedim. Ancak misnaslara girmeye karar verdiğinizde sizin peşinizden geldim. Ama çok geçti. Bu yüzden sizi kumlardan alıp Tumra'yı da getirdim. Başka ne yapacağımı bilmiyordum.''
Kara serseme dönmüştü. Safiye'nin bakışları ikisinin arasında gidip geliyordu.
''Çemberin ucu kapandı. Her şey yine o kumlara dayanıyor.
Onun için şimdi sizi korumama izin verin. Çünkü geçmişte başarısız oldum.''
Kara yalnızca başını sallayabildi. Kaptan el-Haffi uzaklaşırken Kara arkasından seslendi.
''O zamanlar yalnızca küçük bir çocuktun.''
''Ama artık bir erkeğim.''
Diğerleriyle birlikte şehre gitmek üzere döndü. Safiye Omaha'nın sözlerinin bir yankısını duydu. Hoca geriye kalanlara baktı.
''Daha bitmedi.''
Bu şifreli sözlerle yarığa girdi.
''Yaşlı kraliçenin yolundan yürümeliyiz.''
46. ayrımın sonu. Sayfa 603.